Ayrım 16. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 163. Miracın nimetleri. Müslümanlara miracın en büyük hediyesi namazdır. Hadis-i şerifte geçtiği üzere, namaz müminin miracıdır. Din ve iman esaslarını tekmil ile af ve mağfiret dersi veren şu ayetlerde miraçta vahyolunmuştur. Bakara suresi ayet 285-286. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine inzal olunana iman etti. Müminler de iman ettiler. Cümlesi, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Peygamberleri birbirinden ayırt etmeyiz dediler. Müminler, işittik ve itaat ettik. Senin gufranını dileriz. Ya Rab, son varacağımız sensin dediler. Allah bir kimseye ancak takat getireceğini yükler. Herkesin kazandığı iyilik kendine, yaptığı fenalık yine kendinedir. Şayet unutur veya yanılırsak bizi muahize etme Allah'ım. Bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yükü bize yükleme Allah'ım. Takat getiremeyeceğimiz yükü bize yükleme Allah'ım. Bizi affet, bizi esirge, bize merhamet buyur. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bize yardım et. Hayat-ı Muhammed sahibi Miraç'ın yüksek manasını şöyle anlatmaktadır. Miraç, Hazreti Peygamber'in ruhi hayatı bakımından en yüksek mana taşıyan bir hadisedir. Bu hadisenin manası anlatıla gelen manaların hepsinden daha üstündür. Miraç, Hazreti Muhammed'in bütün varlığını, bütünlüğünü ve birliğini, bütün kemaliyle kendi ruhunda hissetmesidir. Bu anda Muhammed'in zihniyle ruhu karşısında zaman, mekan perdeleriyle diğer bütün perdeler yırtıldı. Hayattaki her hükmümüze duyan, düşünen ve araştıran kuvvetlerimizin hududuna tabi bir izafiyet veren bütün perdeler, bütün çerçeveler Muhammed'in basireti karşısında yıkıldı. Bütün kainat onun ruhu içinde toplandı ve birleşti. Bu sayede cihanı ezelden ebediyete kadar ihata etti. Onun basiret gözü, hayır ve fazilet, doğruluk ve güzellik yolu ile kemale ermek, şer ve kötülüğe, eğriliğe ve çirkinliğe karşı gelmek ve galebe çalmak için bütün varlık aleminin geçirdiği bütün inkişafları gördü. Bu yüksekliğe varmak ancak beşer tabiatının üstünde olan bir kuvvetle müyesser olabileceği için, Hazreti Peygamber'e uyan ve inanan bazı kimselerin fikir yüksekliği, cihan birliğini kemaliyle kavrayış kuvveti ve bu kemale ermek için bütün varlığıyla çalışmak kudreti bakımından ona yetişemediklerini görüyoruz. Fakat bu yüzden hayret etmiyoruz ve bu adamları ayıplamıyoruz. Çünkü insanlar içinde mümtaz olanlar, Allah'ın feyzine erenler derecelere ayrılır. Hakikate ermek yolundaki bütün gayretlerimiz ve kuvvetlerimiz aşılması güç bir takım manialarla karşılaşır. Bir kıyas-ı maal farik olmak üzere fiili tarif için uğraşan körlerin hikayesini hatırlayalım. Körlerden her biri eline ne geçirdiyse fiili öyle tarif etmişti. Bu misalde her adam cüzi bir hakikati ifade ediyor. Fakat gören bir adamın gözü fiili körlerin tarifi gibi görmez. Hazreti Muhammed'in Miraç'taki müşahedatı ile ona uyan, ona inananların idraki arasındaki fark da böyledir. Hazreti Peygamber Miraç esnasında kainat vahdetinin künhüne erdi. Ondan evvelki zamandan başlayarak zamanın sonuna kadar vaki olan ve vuku bulacak olan bütün hadiselerle karşılaştı. Onun gözü önünden zaman ve mekan kayıtları kalktı. Onun basireti bu cihanı Sidretül Münteha makamından beşer ilminin en yüksek şahikasından süzdü. Ondan başkaları ise bu hadisenin tafsilat ve teferruatıyla alakadar oluyorlar. Bu teferruat ise kainatın birliği ve kainatın hayatı bakımından onun nizamı üzerinde tesiri olmayan bir takım zerrelerden ibarettir. Bu muazzam varlığın kalbi ve o kalbin vuruşu, o ruhun güneş gibi doğuşu, o güneş aydınlığının zihni aydınlatışı ve bütün varlığın bütün hayatıyla teması yüzünden kalp, ruh ve zihnin hudutsuz bir hayatiyetle hızlanışı bahis mevzu iken, bu muazzam varlığın yalnız bir zerresinden bahsetmek reva mı? Miracın ruh ile vukuu, onun herhangi bir şekilde vukuu gibi ancak yüksekliğini, güzelliğini ve heybetini ifade eder. Çünkü Miraç, varlık aleminin ezelinden ebediyete kadar ruhani birliğin en kuvvetli tasviridir. Hazreti Muhammed'in Miraç esnasında Musa'nın ilahi vahyi alıp nura gark olunduğu Sina dağına uğraması, daha sonra İsa'nın doğduğu Beyt-i Lahim'de duraklaması, daha sonra peygamberlerin ruhlarına imam olarak namaz kıldırması ve bu namazın Muhammed, Musa, İsa, İbrahim vesaire enbiyanın cümlesini bir arada toplaması, din birliğinin daima kemale doğru ilerleyen kainat birliğinin kıvamı olduğunu göstermektedir. M. Hüseyin Heykel, Hayat-ı Muhammed, sayfa 190. Asrımızda ilim, İsra'yı yani cesedin seyrini ve ruhun miracını kabul etmektedir. Çünkü salim kuvvetlerin toplanmasından ancak hakikat ışığı doğar. Nitekim tabii bazı kuvvetlerin bir araya gelmesi sayesinde Marconi, Venedik'te bulunan gemisinin üzerinden esir dalgaları vasıtasıyla verdiği bir elektrik cereyanıyla ta Avustralya'daki Sydney şehrini aydınlatmıştır. Bugünkü ilim ve fen, esir mevcelerinin radyolarla ses ve hatta resimleri nakletmesi, televizyonu kabul ettiği gibi insanların dimağlarındaki düşünceleri anlamaya ve okumaya dair nazariyeleri de kabul etmektedir. Mazide hayal sanılan bu gibi şeyler bugün gerçekleşmektedir. Tabiatın gizli kuvvetleri keşfolunmakta ve her gün yeni yeni nice hakikatler meydana çıkmaktadır. Böyle olunca Hz. Muhammed gibi lahuti feyzin kemalinde bulunan kutsiyat aleminin yegane nuru olan bir zatın Mekke'den Kudüs'e yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gelmesi ve Miraç'a çıkarak Allah'ın birçok ayetlerini görmesi neden mümkün olmasın? Bunu bugünkü ilim kabul etmektedir. Bu hadisedeki manaların güzelliği ve ihtişamı bize Hz. Muhammed'in ruhunda ruh ve kainat birliğini göstermektedir. Bu fani hayatın vehimlerinden sıyrılarak en yüce hakikatin künhüne varmak ve o yüce hakikate nispetle kendi mevkiini ve bu alemin mevkiini tanımak isteyen insan idraki nispetinde bunları kavrayabilir. M. Hüseyin Heykel, Hayat-ı Muhammed. Fakat Mekke müşrikleri bu yüce hakikatleri idrak edecek bir seviyede değildiler. Onlar maddiyat alemine saplanmış kalmışlardı. Miraç'ın esrarla dolu manzarası. Kur'an-ı Kerim, Miraç'ın ruhani menazırını iki kelimeyle ifade ederek Allah'ın peygamberine ayetlerini göstermek istediğini beyan eylemiştik. Bu ayetler neydi? İnsanın aciz idrak ve lisanı onları anlatabilir mi? Şüphesiz anlatamaz. Kelimeler menazırı kavrayamaz. Bizim bütün ilim ve hikmetimiz mahduttur. Bunlar bizim mahsusatımızı, makulatımızı ifadeye yeter. Bu mahdut dairenin haricindeki şeyleri biz nasıl anlayabiliriz? Zat-ı Kibriya bunları anlatmış olmakla beraber bizim aklımız onları idrak edemiyor. Necm suresi bu esrarı biraz izah eder. Fakat oradaki tafsilat da bizim için bir icmal, oradaki izahat de bizim için ibham gibi kalıyor. Surede öyle cümleler var ki iki kelimeden ibarettir. Zamirler mahzuftur. Fail var, mef'ul yoktur. Yahut mef'ul varsa fail yoktur. Fiilin müteallekatı mevcut fakat zamirlerin merci belli değil. Acaba niçin? Çünkü o makamın müktezası buydu. Resul-i Ekrem, Miraç'taki ruhani müşahedatını ve oradaki gördüğü melekuti ayatı anlattığı zaman Kureyş bunlara gavayet ve dalalet demişti. Acaba niçin böyle dediler? Çünkü onların bu ruhani tecelliyatı görecek gözleri, onların bu sermediği sesi duymaya layık kulakları, onların bu ilahi esrarı kavrayabilecek akıl ve kalpleri yoktu. Çünkü görülen şeyler, kadir ve hakim olan Allah'ın tecelliyatı bahiresiydi. Bazen Resul-i Ekrem en yüksek ufuklara çıkarak derecede uzaklarda, bazen iki yay mesafesi kadar yakınlıklarda. Acaba yaklaşan kimdi? İki yay mesafesinin ötesinde ne vardı? Allah mı? Hayır. Allah'ın azameti ve şanı mıydı? Belki. Söyleyen kimdi? Bilmiyoruz. Söylenen neydi? Bize haber verilmiyor. Sidretül münteha nedir? İlmi beşerin son haddi olan noktaymış. Acaba onun renkleri şuun ve sıfat-ı ilahiyenin renkleri miydi? Acaba o serhatte varınca kevn-ü mekan, vücut ve imkan meselesi hallolundu mu? Resul-i Ekrem gözleriyle ne gördü? Sonra kalbiyle neler müşahede etti? Resul-i Ekrem bu seyahatte birçok ayat-ı Rabbaniye'yi görmüştü. Bunları gözüyle mi, kalbiyle mi gördü? Bu sır perde arkasında gizlidir ve gizli kalacaktır. Asr-ı Saadet, Cilt 3, sayfa 1525. Büyük Türk şairi Dede Galip, Hüsnü Aşkı'nda Miracı şöyle tasvir etmektedir. Bir şep ki serayı ümmehani olmuştu o mahın asumanı. Yüz sürmeye geldi hakipaye, davetli bulundular ulaya. Şevk eyledi mihri pare pare, şenlendi meşaili stare. Ger içse mihrü meh takaddüm, şebnem yerine yağardı encüm. Ayine-i nur olup şeb-itar, yar eyledi yare arz-ı didar. Her şey olur aslına şitaban, çıktı yine asumane Kur'an. Ol sacit oldu, hak oldu mescut, dindi bu makama gayri meşhut. Ervah-ı rüsül cemaat oldu, Allah bilir ne halet oldu. Ey hame, o rütbe olma çalak, esrar-ı nübüvvet olmaz idrak. Gel adet-i şairane gitsen, sofiye sözün feragat içsen. Ol şahsuvari kaab-ı kavseyn, kıldı seferin verayı kevneyn. Arşı bırakıp misali saye, zül arş idi ol arşpaye. Ol seyirde mavera göründü, ta sidre-i münteha göründü. Açıldı der-i harim-i vahdet, kurbet ger'u kaldı, geldi vuslet. Cibril'de acz olup hüveyda, elfazı bıraktı andemana. Ol neydi, ne oldu bilmem, lebriz idi ol, ne doldu bilmem. 9. Bölüm Akabe Biatları İbni Esir El-Kamil. Sıkıntılı günlerin sonuna doğru. Hazreti Peygamber yıllarca Mekke halkını İslamiyet'e davet etmişti. Fakat müşriklerin küfür ve inadı İslamiyet'i kabul etmelerine mani oluyordu. Hazreti Peygamber kabileler arasına giderek onları da İslam'a davet etti. Taif halkı, Kinde ve Kelp kabileleri, Amir ve Hanifoğulları İslam peygamberinin davetine icabet etmediler. Onların İslamiyet'e karşı aldıkları bu menfi vaziyet, İslam peygamberine hakkın emrini halka tebliğ vazifesinden alıkoyacak değildi. İslam güneşinin bütün şaşa ve kuvvetiyle parlayacağı yeni ufuklar vardı. Zaten bütün ilahi esrarın kendisine arz olunduğu, göklerde ve onların maverasında seyran ederek gaybe muttali olduğu miracında hicrete işaretler vardı. Hazreti Peygamber'e yeni dini neşr için yeni bir muhit hazırlanıyordu. Medine ufkundan zafer müjdeleyen nurlar beliriyordu. Medine ona kucak açıyordu. Allah kulunu yalnız bırakmayacak, dinine nusret verecekti. Hazreti Muhammed Medine'yi tanıyordu. Oraya ait birçok hatıraları vardı. Yüzünü görmediği babasının mezarı oradaydı. Dedesi Abdülmuttalib'in dayıları olan Necaroğulları Medine'de onun akrabasıydı. 6 yaşındayken annesi Amine ile babasının kabrini ziyaret için Medine'ye gittiklerinde orada biraz kalmışlardı. Dönüşte Medine ile Mekke arasında yarı yolda Ebva köyünde annesi de hastalanmış, onu da oracıkta toprağa verdikten sonra Mekke'ye anadan babadan öksüz kalmış bir çocuk olarak kalbi mahzun olduğu halde dönmüştü. İşte şimdi o taraftan ümit ışıkları beliriyor, zafer müjdeleri geliyordu. Allah öyle takdir etmişti. Allah'ın takdir ettiği muhakkak olacaktı. Medine. Medine'nin asıl ismi Yesrib'dir. Hazreti Peygamber'in oraya hicretinden sonra Medine'tün Nebi adını almıştır ve o tarihten itibaren Medine namıyla anılmaktadır. Pek eski bir şehir olan Medine'de ve etrafında Araplar ve Yahudiler sakindiler. Etrafındaki araziyi Yahudiler elde etmişler, buralarda ufak kaleler vücuda getirmişlerdi. Bunların içinde yaşıyorlardı. Medine'de iki büyük kabile vardı. Bunlar Evs ve Hazreç kabileleriydi. Bunlar asıl Yemenlidirler ve Kahtan Araplılarındandır. Yemen'de meşhur Mağrib Seddi'nin yıkılmasından ve arazileri su altında kalmasından sonra Evs ve Hazreç namında iki kardeş buraya hicret etmişler ve Medine'de yerleşmişlerdi. Bu iki aile burada üreyip çoğalmış, büyük bir varlık sahibi olmuştur. Hazreti Muhammed'in yardımcıları olmaları hasebiyle İslam tarihinde Ensar adıyla anılmak şerefine nail olanlar işte bunlardır. Evs ve Hazreç putperesttiler. Yahudilerle münasebetleri çok değişikti. Bidayette Yahudilerle anlaşmışlar, onlarla antlaşmalar yapmışlarsa da Yahudiler bunu bozduklarından dostluk düşmanlığa inkılap etmişti. Aralarında ara sıra kavgalar hiç de eksik olmuyordu. Hariçtekiler onların bu durumundan faydalanmak bile istiyorlardı. Mesela Suriye'de Şarki Roma devletine tabi olan Hristiyanlar Hazreti İsa'yı çarmıha gerdiler diye Yahudilerden intikam almak için bir aralık Medine'deki Yahudileri yağma etmek istemişler. Buna muvaffak olamayınca Evs ve Hazreç kabilelerinden bu hususta kendilerine yardımda bulunmalarını talep etmişler ve bu yardımı da sağlamışlardı. Romalıların kılıçlarının savleti altında ezilen Yahudiler Medine'deki üstün durumlarını kaybetmişler, Evs ve Hazreç kabileleri Yahudilere hakim vaziyete geçmişlerdi. O zamana kadar Medine'de amele mevkiinde bulunmaktan ileri geçemeyen Evs ve Hazreçliler, bundan sonra Medine'nin ziraat sahalarını ellerine geçirmişler, iktisaden yükselmişlerdi. Yahudiler, Arapların kendilerinden üstün olmasını, hakim mevkiinde bulunmalarını çekememişler, bundan dolayı onları birbirine düşürmenin yollarını aramışlar, Evs ile Hazreç arasına fitne ve fesat sokarak bu iki kabileyi birbirine düşman yapmışlardı. Hile ve desise yollarını çok iyi bilen Yahudiler bu işte muvaffak olmuşlar, Evs ve Hazreç kabileleri birbirine girerek yek diğerinin boğazına sarılmışlar, boğuşmaya başlamışlardır. Bundan faydalanan Yahudiler, ticaret işlerine bakmışlar, servetlerini artırmışlar, eskiden elden çıkardıkları mülklerini tekrar ele geçirmişler, iktisaden hakim mevkiine geçmişlerdir. Şu hadisede Arap ve Yahudi münasebetlerini gösteren başka bir örnektir. Bir aralık Yahudilerin başına Fatyon adında gayet ahlaksız bir adam geçmişti. Halkın şeref ve namusuyla oynamak isteyen bu sefih adam, evlenecek her kızın mutlaka onun sarayında birer gece geçirmesini istemiş ve bunu kabul ettirmişti. Yahudiler bu haysiyet kırıcı, namus lekeleyici harekete tahammül ediyordu. Aynı muamele Araplara da teşmil edilmek istenildiğinde onlar derhal isyan etmişlerdir. Bu esnada Medinelilerin reisi Malik bin Aclan'dı. Evlenmek üzere olan bir kız kardeşi vardı. Kız evleneceği gün kardeşinin önünden örtüsüz geçti. Malik, kız kardeşinin de aynı muameleye maruz kalmasını hoş görmemiş ve yarın ben sarayda müthiş bir şey yapacağım demişti. Ertesi gün Malik'in kız kardeşi konağa götürülmüş ve sefih adamın arzusuna teslim olunmuştu. Malik de kıyafet değiştirerek konağa girmişti. Bir sırasını getirerek bu zalim ve ahlaksız hükümdarı öldürmeye muvaffak oldu ve sonra da Suriye'ye kaçtı. Suriye'de Gassanilerden Ebu Cebel'e Malik'in bu yaptığından çok memnun kalmış, ordusuyla Medine üzerine yürüyerek Yahudi elebaşılarını bir hileyle temizlemişti. Bu suretle Yahudilerin kuvveti zaafa uğramış, Arapların nüfuzu artmıştı. Medine'deki Araplar ile Yahudiler arasında birbirine üstün gelme ve görünme davaları işte böyle sürüp gidiyordu. Arapların Medine'de böyle bir durumda bulunmaları, onların bir an evvel İslamiyet'e sarılmalarında amil olmuştur. Medinelilerin ruhları İslam'ı kabule hazırlanmış bir haldeydi denebilir. Yahudilerle aralarında ebedi bir düşmanlık vardı. Yahudiler onları putperest olmalarından dolayı ayıplıyordu. Bu ayıplamalar onların ruhlarında bir boşluk bulunduğunu kendilerine sezdirmişti. Neden Yahudilerden aşağı kalsınlar? Neden onlarda doğrudan bir tek Allah'a ibadet etmesinler? İşte Hz. Muhammed böyle bir Allah'a davet ediyordu. Aradıklarını o kendilerine getirmişti. Diğer taraftan Yahudiler kendilerini yeryüzünde Allah'ın mümtaz bir kavmi addediyorlardı. Ahir zaman peygamberinin gelmesinden bahsolunuyordu. İşte o peygamber şimdi Arapların içinden zuhur etmişti. Allah'ın bu lütfunu Medineliler seve seve karşıladılar. İşte bu gibi ruhi hazırlıklar sebebiyle Medine, İslam'ın nurunun parlayacağı en müsait muhitti. Medinelilerin ruhlarında tevhid akidesine bir hazırlık vardı. Gerçi onlar da putperestti. Fakat bu putperestlik Mekke müşriklerininki gibi koyu ve muannit bir putperestlik değildi. Belki onları tevhid dinini kabule kamçılayacak mahiyetteydi. Allah bir şeyi murad ettiği zaman onun esbabını hazırlar. Medine muhitini de İslam güneşi için hazırlamıştı. O güneş Mekke'de doğmuştu. Fakat müşrikler onun parlak nuruna tahammül edemediklerinden onun parlamasına mani olmak istiyorlardı. Onun için bu güneş bütün şaşası ile Medine ufuklarında parladı ve bütün cihanı aydınlattı. 16. ayrımın sonu, sayfa 171.